Ayrım 3.
Kıyıya aşağı yukarı 15 kulaç kala kaptan yorulmuş gibi görünüyor fakat bunu pek belli etmek istemiyordu. Fakat ben yüzdüğü sırada durgun su boyunca arkasında bıraktığı koyu kırmızı izi görüyordum. Kuma ayak basınca önümüzdeki yeşil kısma kadar yürümekte pek güçlük çekti. Sol bacağından berbat bir kılıç yarası almıştı. Tuzlu su yarayı dibine kadar yıkamıştı fakat kesik derindi. Fazla kan akıyordu. Kumun üzerinde gölcük yapıyordu. Yürümesi için kendisine yardım ettik. İşte böylece bitkin, kederli bir halde toparlayarak Hazine Adası'na çıktık. Güneş gittikçe yükseliyordu. Çok geçmeden sıcak boğucu bir hal aldı. Bununla birlikte koyda daha çok vakit geçiremezdik. Hem acıkmıştık hem de savunmasızlık. Yarasına rağmen kaptan yolculuğun ilk planını burada kurdu. Fakat biz bacağından akmakta olan kanı durdurmak zorundaydık. Gömleklerimizden kopardığımız parçalarla koca bir sargı yaptık. Kaptanın yarasını sardık. Kaptan durumu kısaca anlattı. Hayır, partiyi henüz kaybetmedik. Dağarcığımızda bu Silver Efendi'ye çıkarılacak bazı oyunlar var. Onlar iyi bir kötek atacağız. O haydutlara yaptıklarını pahalıya ödeteceğiz. Biliyorum, sayıları bizden çok fazla. Fakat biz bir sığınak bulduk ve zaman bizim için çalışıyor. Zamandan yararlanacağız. Çünkü babamın bizi buradan kurtarmak için acele edeceğinden emin olabiliriz. Nasıl? Burada mı? Dedi. Buradan. Durumumuz o kadar kötü değil. Biz 40 kişiye karşı 3 kişiyiz. Fakat yüreklerimiz çelik gibi. Kafamız işliyor. Onların hepsi ahmaktır. Hepsi burunların ucundan yönetiliyorlar. Bütün cesurluğuna rağmen başkanları bir hayduttur. Dalavereciliği ve ikiyüzlülüğü öylesine huy edinmiştir ki çok geçmeden suç ortaklarına da ihanet edecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Bize gelince bütün ada bizimdir. Bize sığınacak yer ve yiyecek verecektir. Keçiler bize bol bol süt ve et sağlayacaktır. Zira Jamie burada bir tür yaban keçisi vardır ki avlaması pek zevklidir. Harrison, evet ama tüfeğimiz yok ki diye atıldı. Hem öyle sanıyorum ki tüfeğe çok ihtiyacımız olacak. Yalnız keçiler için değil, daha büyük avlı için. Kaptan memnun bir tavırla, tüfeğimiz olacak Harrison dedi. Yanılmıyorsam onları bulacağız. Çünkü nerede olduklarını çok iyi biliyorum. Bu ıssız adada silah nereden bulacaktık? Belki de kaptan bize cesaret vermek için bunu söylüyordu. Sargı işi bitmişti. Kaptan yeni bir ayakkabı dener gibi bacağını yoklamak için ayağa kalktı. Sargıların ona engel olduğu görülüyordu. Zira sert ve topal topal birkaç adım attıktan sonra kuma oturdu. Bulunduğumuz yerden mercan kayalıklarını bindirmiş olan barbuda rahatça görülüyordu. Sular alçalıyordu. Geminin yüzmesi için korsanların saatlerce beklemeleri gerekiyordu. O sırada güvertede büyük bir sessizlik hüküm sürüyor gibiydi. En ufak bir hareket bile seçilmiyordu. Karaya doğru hiçbir kayık gelmiyordu. Koy bir hamam sıcaklığı içindeydi. Ağır sessizliği yalnız kayalara çarpan dalgaların çığlıltısı bozuyordu. Güneş ıslak giysilerimizi kurutmuştu. Fakat saatlerden beri hiçbir şey yememiş ve içmemiş olduğumuzdan çok acıkmış ve susamıştım. Kaptan canlılıkla ''İleri delikanlılar'' dedi. ''Uzun bir yol geçeceğiz. Bu pek de ufak iş değil. Üstelik ben sakatım da. Oysa çalılıklardan, ormanlardan, bataklıklardan aşmak gerekiyor. Bize yolu gösterecek bir işaret de yok. Fakat hesaplarım doğru ise rotamızı doğru tutarsak terk edilmiş zavallı gemiciler değil bu adanın beyleri olacağız.'' Öyle cesaret verici bir tonla söylüyordu ki Harrison'la ben cehenneme kadar bile olsa onun ardından gitmeye hazırdık. Önümüze düştü. Toparlayarak kumsalı geçip ormana daldı. Ömrümün sonuna kadar kaptanın bu adadaki ilk günümüzde yaptığı garip yürüyüşünü unutamayacağım. Gömleği ve kilotu parça parça deniz suyuyla sırılsıklam olmuş, bir bacağı dışarı kan sızdıran bir bezle sarılı, kılıcı hep kemerinde asılı bir halde fakat özellikle metin kararlı ve ateşli bir tavırla ilerliyordu. Yeşil meşe ve çam ormancıkları arasından bizi limana hakim tepecik üzerindeki eski küçük kaleye götürdü. Oh! İhtiyar Flint yeri pek güzel seçmiş. O kadar sağlam yapılı olan kulübe yıllara meydan okumuştu. Fakat her yana erelti otları ve fundalar sarmıştı. Kaynağın şırıltısı işitince kendimize bıçakla yol açmaya koyulduk. Suyun şırıltısı bize büyük bir güç vermişti. Yıkanmak ve su içmek bizi serinletti. İkinci mola yerine varırken vakit öğleye geçiyordu. Yol daha uzun sürecek gibiydi. Terk edilmiş kale üzerindeki ağır sessizlikten pek heyecanlanmış bir halde ağır ağır yürüyorduk. Kaptan konuşmaya başladı. Bu genç bir gemiciyken Hispaniola'nın kaptanı Alexander Smole idi. Kaptan Silver ve çetesiyle hesaplaştık. Hatta bu canilerin en belalarından üçünü bu adada bıraktık. Ben son derece memnundum. Ama kaptan Smole pek yumuşak yürekliydi. Onlara bir mağara içinde hatır sayılır miktarda yiyecek, silah, barut, kurşun, ilaç, aletler, ipler ve bir yelken bıraktı. İhtiyar Ben Gunn'ın Flint'e ait bütün hazineyi saklamış olduğu mağaraya. İşte şimdi oraya gidiyoruz. Benim eski gemi arkadaşlarım orada hiçbir şey bırakmamış olsalar bile orası iyi bir kaledir. Silver'a ve iblislerine karşı oradan kendimizi savunabiliriz. Çam ve meşe ile kaplı vadiler boyunca hızla yürüyorduk. Solumuzda ağaçların açıklık yaptığı yerlerden yüksek tepelerle garip şekilde bir yayla görüyorduk. 2 saat süresince geçtiğimiz ülke böyle bir yerdi. Rüzgar ağaçlarda ışırtılar yapıyor ve bize uzaktaki bir pınarın çağıltısı geliyordu. Yosunlu, yumuşak toprak yürümemizi kolaylaştırıyordu. Az sonra tatlı bir iniş bizi bataklık bir bölgeye götürdü. Her yanda söğütler, kamışlar, garip şekillerle her çeşit egzotik ağaçlar yükseliyordu. Biz yaklaşınca sazlar titredi, boğumsuz sis içinde kuru bir çığlıkla bir ördek havalandı. Sonra onu bir ikincisi izledi. Çok geçmeden gökyüzü onların kanat çırpışları ve kızgın sesleriyle doldu. Bataklığın kıyısını dolaştıktan sonra kuzey koyunun mavi sularına inen kum tepeleri sıralı bir kısma vardık. Orada bütün koya hakim deve hörgücü şeklinde çıplak ve engebeli bir tepe yükseliyordu. Kaptan, "Evet yanılmamışım, tam hatırladığım şekliyle karşımızda duruyor," dedi. "Şu esmer lekeyi görüyor musunuz? İşte mağara odur. Defineyi Hispaniola'ya taşırken ben buradan bir hayli inip çıktım. Baban bu işi yapamayacak kadar küçüktü. Altınları yukarıda, mağaranın içinde güçlükle torbalara dolduruyordu." Üçümüz de son derece yorulmuştuk. Kumsaldan başlayan tatlı bir yokuş mağaranın ağzına varıyordu. Önündeki dar kornişte bir yılan tozlu esmer halkalarını açıyordu. Sonra dilini çıkararak kayalıklar arasında kayboldu. Kaptan mağaranın giriş yeri önünde durdu. Bizim ilerlememize engel olmak için kolunu uzattı. "Bu ada uğursuzdur. Her yerde ihanet ve cinayet vardır. Ayaklarının dibinde girişleri boyunca 2 iskelet yatıyordu. Etleri tüm kaybolmuş, sadece kemikler kalmıştı. Üzerlerinde giymiş oldukları giysilerin izi dahi kalmamıştı. Boş göz çukurlarının dibinde çakıllar parıldıyordu. Gördüğüm manzaranın korkunçluğu karşısında ürperdim. Kaptan derin bir sesle iç geçirdi. Sonra üzgün bir sesle, "İşte bunlar eskiden benim gemi arkadaşlarımdı," dedi. "Zavallı denizciler, aldatılmış delikanlılar, hayatları ne acıklı bir şekilde sona ermiş. İşte hiç şüphesiz ki yıllardır burada uyuyorlardı. Son uykularını bozmama sebep yoktur sanıyorum. Av peşinde." Fred Harrison, sızlanmakta olan ayaklarını ovuşturarak otururken, kaptan yalnız başına mağaraya girdi. Yıllar önce ölmüş olan korsanların kemikleri üstünde uçup duran kırmızılı sarılı kelebeği seyrediyordum. Bu adamlar acaba nasıl ölmüşlerdi? Belki açlıktan, belki de hastalıktan. O sırada kendi ümitlerimizi, kendi korkularımızı hatırladım. Tuhaf şey, kendimi keyfin yerindeydi denilebilir. Kaptan bizi çağırdı. Çağrıya uyup içeri girdik. Mağaranın içinde pek büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Nemli hava küf kokuyordu. Yavaş yavaş gözlerim karanlığa alışınca mağaranın içindekileri görebildim. Kaptan, "Söylediğim gibi çıktı," dedi. "Bir süre için kendimizi iyi durumda sayabiliriz. Silahlarımız da var. Harrison, seni karargah komutanı tayin ettim. Hemen malzemenin listesini çıkar. İşe yarayacakları bir tarafa ayır." Harrison şaşkın bir tavırla mağaranın içini inceden inceden gözden geçirerek uzun yıllardan beri orada yığılmış olan silahları saydı. Dişlerin arasından mırıldandığını işitiyordum. Memnunluk mu yoksa nefret mi duyuyordu? Bunu kestiremedim. Kaptan giriş yerinde bir kayaya sırtını dayamıştı. Biraz sonra bana gülerek dedi ki, "Blundell hocaya dönünce ona buradan güzel bir hikaye anlatırsın. Sana bir keçiyi yüzmeyi ve derisini tuzlamayı okulda öğrettiler mi?" "Hayır bayım, fakat Tornvenada tavşanların tüylerini yolardım." Kaptan memnun bir tavırla başını kaldırdı ve ıslık çalmaya koyuldu. Sayım işini bitiren Harrison ciddi bir sesle raporunu verdi. "Gemi yiyecekleri sona ermiş bayım. Buradaki malzemenin bazıları çok eskimiş ve paslanmış. Orada vahşilerin kullandıkları gibi altı düz, bir tür kayık yıpranmış bir ip tomarı ile çürümüş bir yelken, garip bir koku çıkaran karnı yarılmış bir çift varil, bütün Antil adalarının pasını üzerlerine toplamış gibi 3 tüfek var. Fakat pek kötüye benzemeyen 2 torba kurşun bulunuyor ki onlar da paslanmışlar. Kurutulması gereken 3 külah da barut var." Kaptan toparlayarak mağaraya girdi. "Küçük bir kayık," diye mırıldandı. "İhtiyar Ben Gunn'ın yapmış olduğu bir pirog örneği. Şüphesiz ki onu yapıp aralarında kavgaya başlayarak birbirlerini öldürmeden önce buraya getirirler. Şimdi John Silver'ın unuttuğu 3 silah ve yenmeyi başaramadığı 3 sağlam yürek var. Oysa dostlarım..." Sözlerini bitirmedi. Dudaklarından hafif bir inilti çıktı. Vücudu birdenbire sarsıldı. Bacakları büküldü. Yere yıkılırken derin bir inilti çıkardı ve hareketsiz uzandı. Hepsi bu oldu. Onu bu halde görünce ilkin korkuya kapıldık. Yarası belki de kangren olmuştu. Ateşi şiddetli ve ürkütücü görünüyordu. Fakat bu ateş onu alaşağı edememişti. Düştüğü zaman kuvveti kesilmiş, korkulacak kadar zayıflamış bir haldeydi. Ama kısa bir süre sonra kendine gelerek yeniden tasarlarla, fikirlerle dolu olarak canlandı. O gene bizim başımızdı. Hastalığı süresince Harrison'la ben her gün sırayla adayı saatlerce dolaşıyorduk. Nöbetçi casus, avcı oluyorduk. Hangi köklerin, hangi yaprakların, hangi meyvelerin yenilebilir olduklarını, en büyük sessizlik içinde bir keçi beklemeyi ve onu apansızın bir bıçak vuruşuyla yere yıkmayı öğrendim. Hatta ihtiyatsız bir dişi keçiyle kementle yakaladım. Süt verdiği için tepenin önünde bir kazığa bağladık. Sütü bizim kuvvetsiz besinimiz için değerli bir tamamlayıcı oldu. Fakat acıklı menemelerinin bizim varlığımızı düşmanlarımıza belli etmesinden korkuyorduk. Kirli ve yırtık olan gömleğin ve pantolonun çok geçmeden parça parça oldu. Ayakkabılarım lime lime dağıldı. Saçlarım uzamış, iyice sertleşmiş ve renk değiştirmişti. Derim güneşte yanmış, rüzgardan esmerleşmişti. Fakat gene de mutluydum. Her saat, diyebilirim ki her dakika elimden geldiği kadar beceri, zeka, cesaret göstermem gerekiyordu. Sırf ölmemek için böyle davranmak zorundaydım. O yalnız başıma yaptığım aralıksız gezintiler sırasında, mağaramızın önündeki uzun nöbetler süresince bir türlü gözlem konuları, bin türlü hayranlık sebepleri, hep yeni olan bin bir ilgi kaynağı buluyordum. Kaptanın tarifleri üzerine hafif fakat sağlam, iyi bir yay yaptım. Okları da yontup onlara tüy bile taktım. Bıçağımdan başka benim biricik silahım bunlar oldu. O zaman adayı enine boyuna dolaştım. Her yanı tanıdım. Artık bütün adayı cebimin içi gibi biliyordum. Dürbün tepesine dikiliyor, kayalıkları, otlukları ve geniş çam ormanlarından geçen ayak izlerinden oluşmuş dar yolları seyrediyordum. Adada durup alıştığım sesleri birbirinden ayırt etmeyi de öğrendim. Yuvalarını tepelerin doruklarına kuran kartalların keskin çığlıklarını, hareketsiz yapraklar arasında uzun kuyruklu güvercinlerin gevrek gevrek çağrışmalarını, kalın tüylü kuyrukları olan küçük garip hayvanların sert kaklamalarını, rüzgarın ağaç dalları arasında hışırtısını ve özellikle dalgaların bütün bu sesleri bastıran çığlıksını dinliyordum. Günde iki kere güney koyuna hakim burun üzerindeki çok geniş alanı görme olanağı sağlayan bir gözetleme yerine varıyordum. Orada inindeki bir tavşan gibi gerekirse saatlerce yüzlü koyun görünmez bir şekilde yatarak hep su altı kayalığına takılı duran Barbuda'nın çevresinde korsanların gidiş gelişlerini gözlüyordum. Bir şey merakımı uyandırıyordu. Silver bile tayfaları gemiyi kurtarmak için hiçbir hareket yapar gibi görünmüyorlardı. Suların alçalması ve yükselmesi birbirini kovalıyor, günler akıp gidiyor, gemi hala olduğu yerde kımıldamadan duruyordu. Sular alçalınca hemen hemen omurgası meydana çıkıyor, sular yükselince kıyıdan esen rüzgarla neredeyse kırılıp dağılacak gibi görünüyordu. Fakat kötü kullanılmış da olsa kerestesi, yapısı sağlamdı. Bir kasırga çıkmadıkça her şeye dayanabilirdi. Ne olursa olsun Silver böyle bir olasılıktan pek az kaygılanır gibi görünüyordu. Adaya çıkmaya hazırlandıkları apacıktı. Barbuda'nın her iki sandalın hep harekete hazır bir şekilde duruyordu. Sonunda beklediğimiz an geldi. Haydutlardan bir grup karaya çıktı. Düzenli bir gidiş geliş başladı. Küçük kaleye kadar bir yol açıldı. Günde 10 ya da 12 sefer yaparak malzeme, ipler, araçlar ve yiyecek taşıyorlardı. Bütün bunlar öylesine disiplinsiz, öylesine kavgalı bir şekilde yapılıyordu ki korsanlar vakitlerini ve kuvvetlerini boşuna harcıyorlar, bu yüzden de vakit kaybediyorlardı. Gittikçe cesaretim artıyordu. Az sonra iğrenç haydutun ve suç ortaklarının yakınında bulunmaya da çalıştım. Saklandığım yerden onları izliyor, huylarını, neşelerini, kayıtsızlıklarını, tartışmalarını öğreniyordum. Bu arada Silver'a karşı bir hayranlık duymaktan da kendimi alamıyordum. Bu pek uzun ve sonuçsuz çalışma sırasında onu gözetlerken hep sakin ve herkese karşı yumuşak davranırken buluyordum. Zaman zaman öbürlerini saran cesaretsizlik nöbetlerine, kudurma krizlerine uğradığını rastlamıyordum. Bunu Kaptan Gray'e anlattığım zaman benim görüşlerime o da katıldı. Silver dedi. Hep o nazikliğiyle övünen haydutlardandır. Bununla birlikte en berbat cinsten bir eşkıyadır. Onu uzaktan gözetle. Zira bir yakalarsa korkarım ki eski arkadaşınız üzerinde verdiği demeçlerin bir değeri kalmaz. Silver küçük kayada ileri üstünü kurmuştu. Çevresinden hep bir düzine korsanın yaygarası geliyordu. Gündüzün gözetleme yerine varmak ve orada uzun süre kalmak cesaret isteyen bir iş oluyordu. Kaptan artık buradan oraya dönmemi rica etti. Silver'ın ikinci durak yerinin hangisi olacağını bildiğimi sanıyorum. Burası henüz Bengan'ın mağarası olmayacaktır. Bu şerefe nail olmak için biraz sabretmesi gerekiyor dedi. Harrison öfkeyle burnundan soluyarak şeref mi dediniz diye sordu. ayrıcalık, zevk, lütuf deyiniz isterseniz. Fakat büyük bir kişi, zengin bir centilmen, terk edilmiş 3 zavallı denizciyi ziyaret lütfunda bulunursa, dedim hakkı için şerefine uyar bir tarzda karşılanmalıdır. O halde bataryaları parlatmak ve hoş gelin için salva ateşi hazırlamak gerekir. Bunun en basit nezaket usulüdür çocuklarım. O günden sonra kaptanla Harrison pek güç, pek mide bulandırıcı bir işe giriştiler. Benim öldürmüş olduğum birçok keçinin yağlarını eritmeye koyuldular. Kaptan bunun tüfeklerimizin pasta horozlarını temizlemek ve esnekleştirmek için olduğunu açıkladı. O andan sonra mağara pis kokulu bir dumanla doldu. Artık bütün yediklerimiz hep keçi yağı kokuyordu. Grubun en iyi koşucusu ve en usta avcısı olduğundan bu angaryada ayrı tutulmuştum. Adayı kendi keyfime göre dolaşıyor ve ancak akşamleyin avlar ve haberlerle dönüyordum. Geceleri de ister istemez o pis hava içinde uyuyordum. Güzel bir sabah mağaradan pek erken çıktım. Adayı kaplayan sis örtüsü henüz kalkmamıştı. Adeta artık benim olarak benimsediğim toprakların batı kısmında dolaşmaya başladım. Sıcak saatleri orman burnunun gölgeleri altında geçirecek ve küçük kale yoluyla dönecektim. Bu dönüş bana düşmanlarımızın hareketleri hakkında bilgi edinmemi sağlayacaktı. Dün kaptan iç yağ çıkarılması işinin sona erdiğini bildirmişti. Hazırlık memnunluk verici görünüyordu. Çanaklara konulan yağın donması tamamlanmıştı. Ben de kendilerine kalan yapılacak işler için arkadaşlarıma hiç de kıskanmıyordum. Serbestçe dolaşabileceğim için sevinçliydim. Kirli yokuştan kumsala kadar teker meker indim. Denizin yükselme zamanıydı. Su bir göl gibi düz ve hareketsizdi. Uzun uzun yüzdüm. Durgun su kıvılcımlar saçıyordu. Havadan daha sıcaktı ve bir hamlede derimi saran, saçlarıma yapışan o mide bulandırıcı yağ kokusunu temizlemiş gibime geldi. Sisin dağılmakta olduğunu ve tan yerinin ilk ışıklarının adanın tepelerini renklendirdiğini gördüm. Fred Harrison keçimizi salmak için mağaradan çıkıyordu. Ona saçma sapan sözlerle bağırdım. Gülerek bana taşlar attıktan sonra soyunup arkamdan koştu. Sonra koyun giriş yerindeki kumlara uzanarak güneşte kurunduk. Keçimiz esirliğe alışmıştı. Şimdi bize pek yakınlık gösteriyordu. İpi su kıyısına inebileceği kadar uzundu. Gelip bize ufak ufak toz vurdu ve yavaş yemeleyerek yanımıza sokuldu. Kaptanın çağırması bizi eğlenceden ayırdı. Kemerini belime taktım, yayımı ve ok torbamı sırtıma attım ve güneybatı burnuna yollandım. Orta yaylanın çamlıkları arasından hemen dürbün tepesinin kuzey yamacına vardım. Meltem kuzeydoğudan esiyordu. Bütün gün değişmeyecek diye düşünüyordum. Adanın en iyi keçileri dürbün tepesinin sel çukurlarından saklanıyorlardı. Birkaç kere yamacın en yüksek çıkıntısında gözcülük yaparken bazı yaşlı hayvanları ürkütmüştüm. Koyu kahverengi tüylü, koca bir teknenin kuvvetli, yaşlı, vahşi ve ürkek hayvanın daima bir sürü keçi ve oğlakla çevrilmiş bir halde dolaştığını, onların ortasında gururla gezindiğini görmüştüm. Ansızın onu avlamaya karar verdim. Çok geçmeden küçük sürüyü gördüm. Şefleri ortada olduğu halde tepenin kuzeydoğu yamacı üzerinde şurada burada otlayarak geziniyordu. Bir fundalığın kıyısında büzülerek onları bir an gözledim. Sonra çam ağaçlarından yararlanarak dağın çevresini dolaştım ve batıdaki dik yarlara doğru kendime bir yol açtım. Orada avım tarafından görülmediğimden emin olarak o yandan gelen rüzgarın altında olduğunu bilerek güneye doğru çaprazlama ilerledim. Geçtiğim patika bir an uçurum boyunca uzandı. Ayağında çakılların üzerindeki kara sivri kayaların tehdit edici uçları dikiliyordu. Güneşte yeni gelmiş olan foklar başlarını kaldırarak rahatsız edilmiş gibi bir tavırla beni süzdüler. İçlerinden biri öfkeyle havladı. Bu işaret üzerine hepsi suya kayarak çabucak açık denize vardı. Bu sırada güneş gökte çoktan yükselmişti. Sıcaklık bunaltıcı olmaya başlamıştı. Bereket versin ki orman burnunda varıyordum. Burası bütün adanın en hoş yerlerinden biriydi. Süpürge çalıları içinde çiçekli yaban hanım elleri ve küçük hinizdan cevizi ağaçlarının meydana getirdiği kümeler arasında kelebekler ve arılar uçuşuyordu. Kırmızımtırak gövdeli büyük çamlar beni dallarının altına koruyorlardı. Sıcaklık durmadan artıyordu. Fakat katır tırnaklarının baygın yayıntılarına karışan çam iğnelerinin baharlı kokusu pek hoş bir serinletici etkisi yapıyordu. Berrak bir derenin dürbün tepesinde kaynağı vardı. Ormanın altına gizlenmiş olan akarsu yakıcı havaya temiz nameler döktürüyordu. Sazlar ve yüksek otlar arasında biraz dolaşarak ayaklarımı serin su ile ıslattım. Tekeyi gördüm. Çevresi keçilerle sarılmış bir halde debeleniyordu. Doğu yamacı üzerinde durup otlamaya koyuldu. Dakikalarca gizli gizli sürünerek yaylanın eteğine vardım. O zaman bir uçurumun yolunu kestiğini gördüm. Bununla birlikte onu aşıp taş duvara tırmanabilirsem aynı düzgünlüğün kıyısında sürüden 20 adım ötede olabilecektim. Geçiş korktuğum kadar güç olmadı. Derede bulanmış ve bitkin bir halde sonunda kendimi düzlüğe çekebildim ve üçgen şeklinde bir kayanın arkasına büzüldüm. Keçiler hala başları rüzgar yönünde otluyorlardı. Küçük kuyruklarının titrediği görülüyor, otlardan çıkardıkları hafif çıkırtıları işitiyordum. Yayımı aldım. Fakat birdenbire ani bir korkuya kapılan bütün sürü otladığı yerden ayrılıp dört nala tepeye doğru kaçmaya başladı. Bir saniyede gözden kayboldu. O zaman keçilerin korktukları şeyin ne olduğunu anladım. Eski küçük kalenin yükseldiği alanın kıyısındaki bataklıktan çıkmakta olan garip bir alay ilerliyordu. Başlarında benim düşmanım Ahçı Yamağı yürüyordu. Silahlarına ve savaş giyimine rağmen pek acınacak bir haldeydi. Karmakarışık saçlarına bir martı tüyü sokmuştu. Boynuna bir trompet asmış, bir marş çalıyordu. Onun arkasından uzun John topallayarak geliyordu. Kara etekli uzun ceketini giymişti. Başına üç köşeli şapkasını koymuştu. Sakalı göğsünün üzerinde bembeyaz bir yığın teşkil ediyordu. Papağan omzunun üzerinde hareketsiz duruyordu. Koltuk değneğine ve tahta bacağına rağmen Silver bu başıboş alayının ortasında göze çarpan bir kolaylıkla ilerliyordu. Halinden memnun görünüyordu. Çünkü zaman zaman şapkasını çıkarıp gizlediğim tepeyi göstererek sallıyordu. Bazen de zavallı Micho'nun sırtında koltuk değneğiyle vurarak onu gayrete getiriyordu. Elinde iyice sarılmış bir parşömen tuttuğunu gördüm. Muhakkak ki bu, Thornvale'dan babamın yazıhanesinden çalmış olduğu haritaydı. Kara Frank esnek bir adımla bacaklarını geniş geniş açarak onun yanında ilerliyordu. Yürüyüş kolunun sonunda dört kişi vardı. Kürekler, kazmalar, baltalar yüklenmişlerdi. Kalbim yerinden fırlayacakmış gibi çarpıyordu. Acaba bizi yakalamak, esir etmek için mi geliyorlardı? Fakat derhal izledikleri yolun onları bizim mağaramızın uzağına, batıya doğru götürdüğünü anladım. Bütün avlanmak istediğim uçup gitmişti. Kafamda yalnız bir düşünce vardı. Silver'ın ne yapacağını görmek. Şans bana yardım etti. Kafile dürbünün doğu eteklerinden geçerken ben hızla yaylayı açtım. Onları da gözden kaybetmedim. Kuzey koyunun yakınındaki sık fundalıklar içinde dalmışlardı. Trompetin hazin tantamları rüzgarın sesini bastırarak bana kadar geliyordu. Mizana direği tepesine doğru yollandıklarını anladım. Pusuda bekledim. Kuzeye aşağı yukarı 2 mil uzaklıkta olan açık arazide tekrar göründüler. Yürüyüşleri yavaşladı. Ahçı Yamağı, Silver, zenci arkadaşlarını geride bırakmışlardı. Kendi kendime onların inatçı tantamlarının kaptanı ya da Harrison'ı uyaracağını düşünerek sevindim. Daha yakından görmek için Silver'a yetişmeye karar verdim. Ormanda koşmakla edindiğim bütün denemelerinden faydalanarak Mizana tepesine yolladım. Dürbün kıyısına doğru koşmaya başladım. Vakit öğleye geçmişti. Bir parça gölge bulmuş olmaktan dolayı pek mutluydum. Bütün bu bölgeyi iyice tanıyordum. Kıyı izleyerek Mizana direği tepesinin doğusunda uzanan yamacın dibindeki bir koya vardım. Orada birkaç kovuk buldum. Bunları saklanarak korsanların hareketlerini ve ne yaptıklarını iyice görebilecektim.